Ayrım 56, sayfa 308. Mannheim, Entelijensiya Problemi adlı denemesinde şunları yazıyordu. Özgür irdeleme, bağımsız orta sınıfların, parantez ki eski tipteki görece bağımlılığı olmayan entelijensiyanın kaynağı bu kesimdi, gerilemesiyle toplumsal temelini kaybetmekte, bağımsız ve bağlılığı olmayan eleştirmenlerin sürekli varlığını sağlayacak başka bir katman veya alternatif planda görülmüyor. Parantez Mannheim 1956 sayfa 169. Mannheim'ın tezi olan modern kitle toplumunun zorunlu yükselişi ve güçlü bağımsız sivil toplumun çöküşü, onu bütün sınıfsal çıkarların ve modern toplumun insani özü boşaltıcı eğilimlerinin üstünde duran bir entelektüel görüşüne, doğru çalışmasıyla genelde toplumun ahlaki bekçiliğini üstlenen bir seçkinler grubuna götürmüştü. Frankfurt Okulu da kitle toplumu ve kültürüne dayalı bir teori geliştirmişti. Kapitalizm giderek merkezileşirken toplumsal yapısı adım adım atomlaşmıştı. Burjuvazi 19. yüzyılda kamusal kurumları, yani devletten ayrı olan, kendi işlerini yürütüp kültürlerini örgütleyen kurumların alanını genişletmişti. Ne var ki merkezleşmiş bir ekonomi ve yönetimin gelişmesiyle toplumsal sisteme uyum sağlamayı vurgulayan kolektivist ideolojiler ortaya çıkacaktı. Kamusal alan küçülüyor, toplumsal yapı artık bireysel değerleri güvence altına alan güçlü, bağımsız kurumları barındırmıyordu. Özerk birey yok oluyordu. Bu süreçte bilim önemli bir araççı rol oynamıştı. Burjuva biliminin bilimci, antihümanist ilkeleri bir bütün olarak topluma hakim oluyor, kaçınılmaz biçimde teknolojide ve bürokraside odaklanan yeni bir tahakküm tarzının zeminini hazırlıyordu. Bilinç ile kültür, insan eylemi, değerleri ve praksisi alanından çıkmış durumdaydı. Bireyler arasındaki ilişki giderek şeyler arasındaki bir ilişkiye dönüşmekteydi. Eleştirel teorinin kökenleri. Horkheimer, 1930'da enstitünün müdürü olarak yaptığı konuşmada, tarihsel materyalizmi bilim olarak değil, eleştiri olarak yeniden tanımlamış ve felsefenin toplum bilimiyle bütünleşmesinden yana olduğunu açıklamıştı. Horkheimer daha sonra Alman faşizminden kaçmış bir mülteci olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde sürgün konumundayken eleştirel teori terimini bulmuştu. Gramsci'nin praksis felsefesi nosyonu gibi eleştirel teori de bilmenin etkin rolünü vurgulayan ve kopyayı, yani yansımacı bilgi teorisini reddeden bir Marksizmi öngörüyordu. Teori, özerk bir pratik olarak toplumun ve kültürün köklü bir dönüşüm geçirmesinin eleştirel bir öğesi olarak yeniden tanımlanmaktaydı. Frankfurt Okulu'nun önde gelen simaları, Lukács'ın tarihseci bir yaklaşımla proletaryayı tarihsel doğruyla özdeşleştirmesini onaylamıyor ama onun diğer argümanlarının pek çoğunu, örneğin şeyleşmenin kapitalizmin içindeki evrenselliğini, totallik, negatiflik, diyalektik ve dolayım gibi kategorilerin ideolojik ve kültürel biçimlerin analizindeki metodolojik önemini benimsiyorlardı. Eleştirel teori asıl olarak hakikate ulaşmakla, evrensellik ve kurtuluşla ilgiliydi. Mannheim'ın bilginin toplumsal bakımdan özgül tarihsel konumlanışlarla ilintili olduğu yönündeki argümanı kabul görmüyor, çünkü bu, gerçek ile yanlış bilgi arasındaki can alıcı ayrımı ortadan kaldırıyordu. Frankfurt Okulu, sosyolojiyi pozitivizmle, bilinemezcilikle ve görecilikle özdeşleştirdiği için bilgi sosyolojisi nosyonu karşısında tamamen kuşkuluydu. Bu anlamda bir sosyoloji olmayan Marksizm, o haliyle insani praksisle, anlamla ve kurtuluşla ilgiliydi. Tarihsel perspektifin açmış olduğu kısmi perspektiflerin başına buyruk entelektüeller tarafından bir doğruda sentez edilebileceğini ileri sürmek, doğruyla ilgili mekanik bir gestalt teorisi ve metafizik bir totallik nosyonunu ortaya atmak demekti. Mannheim'ın bilgi sosyolojisi, insan bilincinde eksik biçimde yansıyan nesnel bir tarihsel gerçekliğin varlığını öngörüyordu. Frankfurt Okulu'nun yaklaşımına göre gerçeklik özne ile nesnenin diyalektik biçimde birleşmiş olduğu praksis aracılığıyla yaratılmıştı. Görüldüğü üzere Frankfurt Okulu'nun epistemolojisinin temelinde Hegelci totallik kavramı ile onun toplumun ve tarihin yasaları biçimindeki ifadesi bulunuyordu. Eleştirel teori farklı düşünce formlarını belirli toplumsal gruplarla ilişkilendirmiyor, tam tersine bu fenomenlerde yansıyan genel toplumsal eğilimleri deşifre etmenin ve bu şekilde bireyin toplumla uyumluluğunu, negatifliği ve çelişkileri bilince çıkarmanın yollarını araştırıyordu. Parantez Adorno 1967 sayfa 32. Horkheimer eleştirel ve geleneksel teori parantez 1937 adlı denemesinde burjuva pozitivist bilimin hedefinin eylem değil saf bilgi olduğunu iddia etmişti. Eleştirel teori praksiste temellendiği halde geleneksel teori parantez yani pozitivizm tahayyül gücü karşısında gözlemin otoritesini kurarak ve toplumsal kültürel fenomenlerin analizinde doğa bilimlerinin özellikle biyolojinin yöntemlerini savunarak düşünce ile eylemi birbirinden ayırmaktaydı. Bilgi böylece insan eyleminin dışında ve üstünde duran bir şey olarak fetişleşmiş oluyordu. Ancak kapitalist kitle toplumunun çerçevesi içinde bu tür kopuk araştırmaların yapılması olanaksızdı. Zira bunun için özel bir bireysel araştırmacının olması gerekiyordu. Oysa gerçeklikte araştırmacının algısı daima modern toplum bağlamında şeyleşme anlamına gelen toplumsal kategorilerle dolayımlanmaktaydı. Toplum bilimi dahil olmak üzere burjuva bilimi, teknik denetim, teknolojik tahakküm ve aracın rasyonelliği ile organik bağlarla bağlıydı. Horkheimer'a bakılırsa öngörü, parantez, pozitivist bilimin ilkelerinin öngörülmesi, ancak şeyleşmiş olmayan rasyonel bir dünyada mümkündü. Bu yüzden eleştirel ve geleneksel teori arasındaki temel ayrım, eleştirel teorinin bir burjuva yanılgısı olan özerk bilimci düşüncesinin ve politik açıdan tarafsız bir nesnel bilgiye ulaşma hedefinin reddedilmesinde odaklanıyordu. Eleştirel teori, bilgi ile çıkarlar arasında kopmaz bir ilişki bulunduğu savını ortaya atıyordu. Ancak bilginin otomatik biçimde üretilmediği, entelektüellerin aktif müdahalesini gerektirdiği de açıktı. Bunun için Frankfurt Okulu, Mannheim'ın bilgi sosyolojisini reddettiği halde başına buyruk entelektüel kavramının değişik bir versiyonunu gündeme getirmişti. Zira toplum içinde etkili olan negatif ve çelişkili güçleri eleştirel düşünceye ve kurtuluşçu çıkarlara bağlılıklarıyla yalnızca entelektüeller bilinçli biçimde ortaya koyabilirdi. Metodolojik bir açıdan bakıldığında Frankfurt Okulu içkin eleştiriyle ilgili bir yaklaşım geliştirmişti. Frankfurt Okulu'nun yandaşları toplum biliminin yöntemlerinin kendi nesnelerine uygun olması gerektiği görüşündeydiler. Nesneler ne statik ne de dışsal olduğu, onun yerine insan eylemi aracılığıyla gerçekleştirilip insani değerler ve öznellikle dolayımlandığı için toplum biliminin yöntemi, nesnenin kendi kavramları ve ilkelerinden yola çıkmalıydı. Bununla birlikte kavramlar gerek objenin içkin eğilimlerinin gerekse daha geniş kapsamlı bütünle ilişkisinin üzerindeki örtüyü kaldırmayı amaçladığı için nesnenin kendisiyle özdeş görülemezdi. Görülüyor ki hakikat, doğru pratiğin bir uğrağını oluşturmaktaydı. Peki ama doğru pratik nasıl bir şeydi? Horkheimer'a göre doğru eylem, sınıf ya da grup çıkarlarından evrensellikleri ve sahicilikleri nedeniyle ayırt edilmekte olan kurtuluşçu (parantez emancipatory) çıkarlarla bağlı eylem demekti. (Parantez Horkheimer 1976) Bununla birlikte kurtuluş giderek tartışmalı bir hal almaktaydı. Adorno ile Horkheimer aydınlanmanın diyalektiğinde (parantez 1944) proleter devriminin ileri kapitalist ülkelerdeki başarısızlığını konformist bir kitle kültürüne ve toplumsal bilincin kültür endüstrisi aracılığıyla denetlenmesine bağlamışlardı. Adorno ile Horkheimer Weber'in peşinden giderek Batı kültürüne araççı (parantez formal) rasyonalitenin egemen olduğunu, onun hedefinin insani özü boşaltılmış bir bilim ve teknolojiye dayanarak insani eylem ve toplum üzerinde denetim kurmakta odaklandığını ileri sürmüşlerdi. Onlara göre aydınlanma, özgürlük, adalet ve benliğin özerkliği idealleri nasıl olur da konformizme, totaliter sistemler olan faşizm ile komünizme ve modern kapitalizmin yabancılaşmış bir temelde idare edilen dünyasına dayanan bir toplumsal dünyanın kapısını açardı. Bu sorunun yanıtı, aydınlanma rasyonalizminin iç geriliminde bireyleri mitolojinin ve akıl dışının kısıtlamalarından kurtaran bilimin evrensel idealleri ile ampirik bakımdan faydacılığın kültüründe gerçekleşmiş olan bilimin pozitivist, kantitatif ve pragmatik hedefleri arasındaki gerilimde yatıyordu. Bu gerilimin yansımasının burjuva toplumunun gelişmesinde görüldüğü açıktır. Hesap yapma ve sistem kurma ilkelerinin kültürü rasyonelleştirme, bilimi ve aklı özerk bireyin çöküşünü temsil eden teknolojik tahakküm araçlarına dönüştürme gibi bir sonucu ortaya çıkmaktadır. Aydınlanma diyalektiğinde görülen analizin büyük bölümünün Marksist toplum teorisiyle bağı gerçekten çok zayıftı. Horkheimer, savaştan sonraki yıllarda Marksizmi tamamen tüketmişken, Adorno da bilimsel bilginin anahtarını oluşturmaktan uzak olan bütünün gerçek dışı olduğu görüşünü savunarak totallik kavramını reddediyordu. Eleştirel teori, Marksizmin sınıf mücadelesi ve toplumsal değişimde işçi sınıfının öncü rolü gibi temel kavramlarından fiilen uzaklaşmıştı. Kapitalist toplumlar her türlü fiili muhalefetin mahsedildiği ve politik açıdan nötralize edildiği kapalı sistemler şeklinde analiz edilmekteydi. Bütün toplumsal iletişim tarzları monologtu. Sistem, yapısal işlevselcilikte kullanılan modeller kadar kusursuz biçimde entegre edilmişti. Ayrıca Marcus (parantez tek boyutlu insan 1964) gibi eleştirel teorisyenler negatif ve muhalif güçleri potansiyel açıdan birbiriyle özdeş göstermekle birlikte bunlar aslında toplumun geneli açısından büyük ölçüde marjinal konumdaydı. (Parantez Örneğin öğrenciler ile siyahlar. Genel olarak bakıldığında ilk eleştirel teorisyenler kuşağı modern toplum hakkında bir sistem olarak kapitalizm ile kapitalizmin devletten ayrı bir özerk alan olarak sivil toplumun ortaya çıkmasının sonucunda yapısal bakımdan farklılaşması arasındaki ilişki konusunda yeterli bir sosyoloji geliştirememişlerdi. Bunun için eleştirel sosyolojinin el attığı toplumsal bütünleşme sorunu öznel açıdan dolayımlanmış, karmaşık bir etkileşim sürecinden ziyade kültürel aşılamanın basit bir tek yönlü yolu şeklinde çözülmüştü. Toplum, diye yazıyordu Adorno, şeylerin insani eylem üzerinde tahakküm kurması anlamını taşımaya başlamıştı. Bunun için toplumun tarihsel gelişmesi de insani faaliyetinin ürünü olmakla beraber öznelerin özneler olarak kendi bilinçlerine varmalarını engelliyordu. Özneler kendi kaderlerini piyasa güçlerinin tahakkümüyle özdeşleştirmekteydi. Felsefenin bütün umutlarıyla alay eden özne ile nesne barışa kavuşmuş durumdadır. Bu süreci besleyen de insanların kendi yaşamlarını başlarına gelen şeylere borçlu olmalarıdır. Spor karşılaşmalarının kitleleri cazip gelmesi, tüketim mallarının fetişleşmesi, bütün bunlar bu eğilimin semptomlarıdır. Eskiden ideolojilerin yerine getirdiği çimento işlevini artık bir yanda dev toplumsal kurumları bir arada tutan bu fenomenlerle öbür yanda insanların psikolojik yapıları görmektedir. Parantez Adorno 1989 sayfa 274-275. Bu bölümde geçen yabancı kelimeler: emancipatory, emancipatory, Marcus, marcuse.